Ayrım 31.
Otur küçük ağa, dinlen. Kendisi odayı arşınlayıp duruyordu. Bir kelime bile konuşmadılar. İlk olarak doktor geldi. O küçük ağanın yarasına bakarken Topal İsmail'in kaldığı evde yangın çıktığı bildirildi. İçeri girenler Topal ile Mehmet'i yarı yanmış bir halde ve ölü olarak bulmuşlardı. Çok geçmeden pehlivanla adamlarının haberi de yetişti. Bunu hemen Ökkeş, Ak Ömer ve Ayı Şükrü müfrezelerinin ortadan kayboluş haberi takip etti. Bu sırada öbür müfreze kumandanları odada toplanmışlardı. Tevfik Bey sapsarı bir yüz ve korkunç derecede sakin bir sesle konuşmaya başladı. Bağrımızda yılanlar kaynaşıyor da haberimiz yok. Gebe avratlar gibi mi uyuyorsunuz siz? O namussuzlar az akıllı olsalardı kaçmazlardı. O zaman da hiçbirimiz kalmazdık. Yarın akşama kadar bu işin aslını ortaya çıkaracaksınız. Nasıl yaptılar, hangi cehenneme kaçtılar bunu bilmek istiyorum. Yarın akşama kadar, anlaşıldı mı? Ya öğrenirsiniz ya da defolup gidersiniz, yallah. Onlar süklüm püklüm çıkarken Tevfik Bey de küfürleri bir ardına sıralıyor ve artık bar bar bağırıyordu. Mıymıntı itler, beyinsiz avanaklar ve birdenbire döndü. Tez küçük ağaya döşek serin. Burada yat küçük ağa, dinlen, yarın kendine gel ki görüşüp konuşalım. Kafası işleyen bir sen varsın yanımda. Küçük ağa iyi ısıtılmış odadaki pufla yatağında ve çift yün yorganın ağırlığı altında düşünüyordu. İyice kıstığı lambanın esmer, turuncu aydınlığı odayı sınırsız bir hale getiriyordu. Küçük ağa sanki ileriye ta ebede kadar uzanan bir zaman okyanusunun ortasındaydı ve 4-5 saat sonra başlayacak olan yarınki günde de 3 sene, 5 sene, 100 veya 500 sene sonrası kadar meçhuldü, bilinemezdi. Yarın neler olacaktı? Ölecek miydi, kalacak mıydı? Kalmak. İşte ölümden de önemli, ölümden de çapraşık ve zor olan mesele. Asıl mesele kalmaktı. Günlerin getirecekleriyle boğuşmaktı. Onlara yenilmemek veya onlara layık olmaktı. Aşınmadan, bozulmadan, çirkinleşmeden, satılmadan ayakta kalabilmekti. İstanbullu hocadan küçük ağa doğmuştu ve hangi doğum o kadar sancılı olabilirdi? Peki küçük ağa ne olacak? Yeni bir nehre, nehirlerin en deli dolusuna geçiyordu ve akışın yönü yordamı belli değildi. Kimlerle karşılaşacak, kimlerle el birliği edecek, kimlerle didişmek zorunda kalacaktı? İnançların, hedeflerin, yeminlerin macerası ve kaderi ne olacaktı? Hangi hesaplar, hangi çıkarla örümcekler gibi ağlarını örmeye çalışacak, hangi dürüstlükler kurtulup hangileri bu ağlarda can verecekti? Bir millet mezarının kıyısında boğuşuyor, yeniden hayata katılmak için dişini tırnağına katıyordu. Bu trajik savaşta yenilişin hesabını yapmak kolaydı. Fakat zor olan küçük ağayı terleten, diken üstünde gibi tedirgin eden zaferdi. Zaferden sonrasıydı. Zira o inanıyordu ki başlangıç bugünden değildi. Başlangıç zafer denilen şey olacaktı. Başlangıç, yani Türkiye'nin hayatıyla ilgili asıl savaşın başlangıcı. Ve bu savaş zaferden sonra başlayacak, iyilerle kötüler, mideciler ve budalalarla vatanseverler arasında geçecekti. Küçük ağa gittikçe artan ağrıları ve ateş içinde duasını mırıldanarak uykuya daldı. 4. Bölüm Düşlerin Akşamı. Şimdi Akşehir bembeyaz, pırıl pırıl ve ılıktı. Çolak Salih istasyona 300-400 metre kala marşandizden atlamış, bahçe aralarından pamuk gibi karlara dizlerine kadar gömüle gömüle yürüyordu. Neşeli neşeli bir soluyuşu vardı. Gören mektep kaçağı sanırdı. Kütahya, Alayunt ve Afyon'da yediği ayazları düşündükçe, ''Hey kurban olduğum Akşehir, karın kışın bile bir başka çeşit, iliklerim ısındı len'' diye söyleniyordu. Gerçekten de Şubat ortasında böyle bir güneş bir başka yerde güç bulunurdu. Gökyüzünün bu sarışın ve tertemiz maviliği Nisan'ı karşılar gibiydi. Sanki tabiat bahara hoş geldin diyordu. Fakat Akşehir bir gün önce hiç de böyle değildi. Göğün barut rengine çalan esmerliğini günlerden beri yağan kuşbaşı kar bile ağırtamıyordu. Bu arada rüzgar sık sık fırtınaya çevirmiş, soğuk hele geceleri tükrük donduran bir hal almıştı. Bunun böyle olduğunu biraz düşünse Salih de anlardı. Fakat o burnunda türüm türüm tüten memleketine düşlerinde de özdeyişlerinde de işte bu cennet cümbüşünü yakıştırırdı. Bugün hava böyle değil de bir kör duman baskını, bıçak gibi bir karayel tarayışı da olsaydı, Salih'in soluyuşları yine neşesinden bir şey kaybetmeyecekti. Şimdi bir yıl önceki sevkiyat treninden inişi aklının kıyısından bile geçmiyordu. O ezik, o perişan, o kaçamak, o ölüme pek benzemeyen kaçışa sığınmak isteyen Salih asırlarca ötede kalmış gibiydi. O Salih bir başkasıydı. Belki yakından tanıdığı biriydi fakat katiyen kendisi değil. Şimdi sanki sağ kolu yeniden uzamış, sanki yüzündeki korkunç yara izi silinip gitmiş, sanki kinlardaki korkunç patlayıştan önceki tığ gibi, aslan gibi Salih Onbaşı geri gelmişti. Şimdi kendini o kadar kuvvetli, o kadar dinç ve tam öylesine bütün münasebetlere layık buluyordu, gönlünde bir kahraman rahatlığı türkü söylüyordu. Yarım saate kalmayacak, o tek koluyla anasına sarılacaktı. Ve sevkiyat treninden indiği gün anasıyla karşılaşmayı düşününce duyduğu korku ve kaçmak isteği yoktu içinde. Şimdi bu kucaklaşmanın hayali içini neşeyle, mutlulukla kabartıyordu. Ali emmiyi görecek, Ali emminin elini öpecekti ve geçen yıl olduğu gibi değildi artık bu karşılaşma. Şimdi Ali emmi, gerçi ne olen çolak, yine mi geldin, yine mi sırıtın durun diye terslenecek ama Salih eğilip de elini öperken bir yandan hadi hadi diye elini çeker gibi yapacak, bir yandan da sol eliyle Salih'in sırtını tapalamaktan kendini alamayacaktı. Topal Salim'i görecek ama Topal Salim de artık onu asık suratla karşılamayacak, başını öte yana çevirmeyecekti. Şimdi Topal Salim ona kahvedekilere göstermeden bir beykoz işareti çekecek, bunlar namaza gidince adam akıllı bir konuşuruz demek isteyecekti. Şimdi Salih herkesi, mesela Reis Bey'i, mesela Küçük Hacı'yı, hatta Ruziye'yi bile cesaretle ve mutluluğu pek yakın bir neşeyle düşünüyordu. Çünkü şimdi Salih çocukluğunun, delikanlılığının vaat ettiği Salih idi. O pis Orum meyhanesinin, o Niko'nun asalağı, yüzsüz, arsız, haysiyetsiz Salih değil. Sahi Niko nerede ki şimdi? Niko'yu şimdi Karadenizli Salihlere, Karadenizli Ali Emmilere ve Ruziyelere kurşun sıkarken düşününce adımları daha da hızlıydı. İçine bir ateş bastı. Soluyuşları bir başka biçimde hırslandı. O, çolak Salih savaşı sırf Niko ile karşı karşıya gelmek için sevmiş, benimsemiş. Kaşık tutmaktan aciz sol elini sırf bu umut uğruna uçan kuşu zımbalayacak hale getirmişti. Hayatın yerini alan bu hırslı umuttan bu yana yıl geçti. Salih gerçi bu arada bu savaşın ne olduğunu, ne için olduğunu adı gibi anladı, bekledi. Ama yine de ona öyle geliyordu ki Akşehir'in tuzunu, ekmeğini, suyunu, havasını, mor menekşesini, kaydırak taşlarını paylaştıktan sonra Pontus diyen ve Salihlere, Ali emmilere, Ruziyelere karşı silaha sarılan Niko ile silah silaha karşı gelmeden savaş biterse zaferin tadı olmayacaktı. Gıcık kuyusuna, kasabanın kıyısına gelmişti. Birdenbire yolunu değiştirerek mezarlığa doğru yöneldi. Hocanın türbesine gitti, Fatihasını okudu. Tek eliyle yüzünü sıvazladı ve Niko'nun verdiği yeni elbiselerle burada geçirdiği ikindi sonrasını düşündü. Ortalık iyice kararmadan kasabaya girmek cesaretini duyamamıştı o zaman. Bu hatırlayışla daha bir cesur, daha bir dik yürüyüşle sokak aralarına daldı. Buğday pazarı, demirciler arastası, yemenciler arastası ve Topal Salim'in kahvesi. Dükkanlarda çok genç çıraklar ve yaşlı ustalar vardı. Körükler, çekiçler, makineler kuvvetli bileklerin ardından boyun bükmüş, gönülsüz gönülsüz işliyordu. Salih'e tam vaktinde yetişemeyen 2-3 merhaba da şaşkındı. Hafızalar ve ümitler kolay kolay toparlanamıyordu. Salih kahvenin daracık merdivenlerini bir solukta çıktı. Kovalanırmış gibiydi. Kurtarıcısı da ancak Ali emmi olabilirdi. Fakat Ali emmi kahvede yoktu. Topal Salim'in kahvesinde her şey ve herkes yerli yerindeydi. Yalnız Ali emminin bağdaş kurup oturduğu hazır köşe boştu. Salih son basamakta, o her zamanki küfür bekleyen sırıtışı ile durduğu zaman, bir an için Ali emmiyi her zamanki yerinde ve her zamanki haliyle görür gibi oldu. O kırış kırış olmuş geniş alın, bembeyaz sakal, iri burna düşen tel çerçeveli gözlükler ve 70 yıla rağmen sigarayı titremeden saran parmaklar. Bu kadar da değil. Salih gülecek mi, sövecek mi pek belli olmayan ama gülümseyişine de sövüşüne de 70 yılının tümünü katan yay gibi gergin dudakları da görür gibi olmuştu. Bir an içinde bir Salih'e bile değil belki de. Salih görünür görünmez içeride bir dalgalanma oldu. İnsanlar şöyle bir doğruldular. Sigara dumanları bacaya doğru akışlarını birdenbire hızlandırdılar. Ve pencere camlarının kırık yerlerine yapıştırılmış helvacı kağıtları pof diye çukurlaştılar. İlk toparlanan küçük acı oldu. Bak elelen çolak gelmiş. Salim'in koltuk değneği ancak iki defa tok diyebildi. Sen misin lan? Salih ona döndü. Hacı Bey dedi ya işte ona inanman mı? Benim ya. Gülüştüler. Hava ısınıvermişti. Zevzekliğinden mi anlayaman hay oğlum? Yalak Salih işte ne var bunu bilmeyecek? Küçük acı. Geç otur şöyle dedi. Yanında yer gösteriyordu. Salih eşiğin az ötesinde alçak iskemliğe çöküverdi. Aman Hacı Bey iyi işte burası. Bırakmadılar ama. Olmaz olmaz ve yoldan geldin sözleriyle peykiye oturttular. Cepheden gelen hem de sapasağlam ve sırta sırta gelen biri. Çolak Salih de olsa müftüyü bile bastıracaktı elbette. Ne var ki anlat bakalım diyecek kuvveti kimse bulamıyordu. Lafa ne içersinden başladılar. Salih de inadına kahve dedi çok şekerli olsun. Küçük acı oralı bile olmadı. Yap Salim bir ıhlamur içi ısınsın dedi. Sonra Salih'e döndü. Biz Çerkes Eden Bey'in adamı değiliz oğlum. Kahve şeker ne gezer bizde? Küçük acı konuya girmenin en uygun yolunu bulmuştu. İmam Haşim Efendi sordu. Sen Çerkes Edem'in yanında mısın? Salih, idim dedi. Ve anladı ki Çerkes Edem için iyi bir hava esmiyordu Akşehir'de. Birdenbire her şeyi bir solukta anlatıvermek istedi fakat kendini tuttu. Ali emmi yok mu? Küçük acı cevap verdi. Biraz keyifsiz, 3 gündür yatır. Ali emminin hasta olmasına sanki kimse razı değildi. Salih'in ardından gelen demirci Sabri Usta şakaya sığındı. İyice kocadı herif gayri. Salim koltuk değneği ile yeri tok tok diye döve döve ıhlamuru getirdi. Sağ ol. Küçük acı tabakasını uzatmıştı. Bıraktım içmiyorum 3 aydır. Bak hele peki rakıyla nasıl aran? Salih övündü. Onu da. Gülüştüler ama saygı vardı bu gülüşlerde. Saygı maygı hepsi iyi de asıl konuya nasıl girilecekti? İşte bunu hiçbiri bilemiyor, hepsinin de içi cık cık edip durduğu halde aralarından söze başlamak cesaretini gösteren çıkmıyordu. Bunu seziveren Salih'in içi sızladı. Kim bilir cepheye dair neler işitiyor, neler neler konuşuyorlardı. Hem de doğru haberlere inanmadan, inanamadan ve asıl inanılmayacakların çoğuna inanarak. Bildiklerini ve Doktor Haydar Bey'in kendisine anlattıklarını bir bir anlatıvermek isteği içini yeniden sardı. Adam ayırmak da ne oluyordu yani? Bilmek herkesin hakkıydı. Ama doktor bunları yalnız Ali Emmi ile Reis Bey'e söyleyeceksin. Başka kimseye değil diye sıkı sıkı tembihlemişti. Hele kalabalıkta konuşması hepten yasaktı. Kalabalıkta ancak iyi gidiyor iyi, yakında daha da iyi olacak demeye izin vardı. Bir de başarılı birkaç baskını ballandırabilirdi. Sessizlik dayanılmayacak kadar ağırlaşmıştı. Sonunda küçük acı kendini tutamadı. Ey anlat bakalım çolak, nazlandın mı yoksa lan? O zaman Salih de başladı doktor beyin dediğince anlatmaya. İyi gidiyordu her şey, iyi. Daha da iyi olacaktı. Hele bir bahar gelsin. Yunan'ı doğduğuna pişman edeceklerdi alimallah. Dağ gibi büyüyordu ordumuz. Artık ordumuz vardı ya. Dev gibi toplarımız bile vardı. Salih onları ateş ederken gözleriyle görmüştü. Bir patlıyordu ki el ele. Kudret topu gibi lan fistanlı Yunan askerlerinin kaçışını seyretsen gayri. Sonra cığıma bir seferinde o bir şey değil de paşalar konuşurken Salih işitmişti. Paşalar diyordu ki hele şu güdük ay bir çıksın, kar bir kalksın Yunan'ın ta anasının. Anlatıyordu Salih hem de taklit ettiği neşeye ve güvene kendisini her cümlede biraz daha kaptırıp keyiflenerek ve göğsü biraz daha gerilerek. Onlar da can kulağı ile ve her cümlesini hayalleri, umutları ve duaları ile besleyerek dinliyordu. Durumu yalnız Küçük Hacı ile İmam Haşim Efendi Sezer gibi oldular. Hatta bir ara Küçük Hacı, paşalarımız da var mı lan diye sormamak için kendini zor tuttu. Salih diyebileceğini deyip bitirmişti zoraki bir sırıtışla. İşte böyle velhasılı kelam, dostlara selam. Senin anlayacağın Hacı Bey, her şey pek iyi, daha da iyi olacak. Lafı Küçük Hacı'dan bekleyen kahve halkına sıkıntılı bir sessizlik çökmüştü. Veya bu Salih'e öyle geliyordu. Yalanı yüzüne vurulmuş gibi önleyemediği bir tutuklukla mırıldandı. Ali Emmi'yi bir görsem. Tamam işte, Küçük Hacı ile Haşim Efendi şimdi artık anlamışlardı. İşler kötü gidiyordu. Ama Küçük Hacı belli etmedi. Üstelik ustaca kurtardı havayı. Dua etti verdiği güzel haberler için Salih'e. Sağ ol hafızın oğlu dedi ve konuyu noktaladı. İkindiden sonra ben de uğrayacağım Ali Emmi'ye. Birlikte gideriz. Salih sordu. Reis Bey? Reis Bey istifa etti. Dava vekilliği eder şimdi. Hacı Yunusların Han'da yazanesi. Git bir istersen. Salih toparlandı. Gideyim ya, bir konuşur hemen gelirim yine. Şimdilik bana müsaade. Merdivenin altında bir kalabalıkla karşılaştı. Hepsi de iyice kocamış adamlardı bunlar. Geldiğini haber almış, soluklarının yeterince yola düşmüşlerdi. Biri, nere giden lan Salih? Ha otur da icik rahat bir nefes al oğlum. Bir kayfemizi iç dedi. Salih her zamanki sırıtışı ile işi şakaya bozdu. Kahveniz varmış gibi konuşun sen de ha Hacı Emmi. Koca Küçük Hacı Bey bile ıhlamurla çırak etti bizi. Aksakallı adam direndi ama. Çatla zevzek sen de. Ihlamur kötü mü lan? İç bir dene. Daha da için kızsın ha. Salih boynunu büktü. Daha anamı bile görmedim. Vallahi Hacı Emmi. Emme bir saate varmaz dönerim yine. Epeyce ne de konuştuk saati. Onlar anlatır size gari. Üzerine varan olmadı. Yol verdiler. O da kaçar gibi uzaklaştı. Yolda başı öne eğik, sağa sola bakmadan hızlı hızlı giderken düşünüyordu. Reis Bey'i görmek çok kolaydı. O kadar kolay olmasa bile Ali Emmi'yi görmekte mesele değildi. Fakat Küçük Ağa'nın, töbe töbe, İstanbullu hocanın evinden haberi nasıl alacaktı? Salih işte bunun yolunu bir türlü kestiremiyordu. Kafasını zorladı, zorladı. Sonunda da içinden çıkamadığı her işte ne derse onu dedi. Dur hele şimdi, bir çaresi bulunur elbette. Reis Bey Salih'i her zamanki haliyle karşıladı. Sıcak, candan ve alçak gönüllü. Salih bir onun yanında yılışmazdı. Kafasındaki büyük adam Reis Bey de canlanıp ortaya çıkmış gibiydi. Son bir yıl içinde beğendiği birini görünce Reis Bey'i andırıyor demeyi huy edinmişti. Hal hatır sormalardan sonra Salih hemen konuya girdi. Yüzbaşı beylerin cümle arkadaşları ve Ali Emmi ile zatınızın da şahsına selamları var. Bir ikiniz için derler ki, Çerkez Ethem ile kardeşleri kötü bir oyuna hazırlanırlar. Gari onların lehinde konuşulmasın. Sağda solda nizamiyenin lüzumu yayılsın. Hatta lehim Çerkez'i de öteki çeteleri de kötüleyin derler. Bunu nasıl yapacağınızı da siz ikiniz kararleştirecekmişsiniz. Böyle işte Reis Bey. Üzgün olduğu belliydi. Reis Bey tatlı tatlı gülümsedi. Bu işten pek hoşlanmamışa benzersin Salih. Salih konuşmayı uzatmak istiyordu. Bunun için de anlamamış gibi davrandı. Hangi işten Reis Bey? Yak bir sigara. Salih aynı gururla, sağ ol Reis Bey, terk ettim dedi. Reis Bey de bu gururu okşadı. İşte bu çok iyi, aferin. Biz beceremedik bir türlü bunu. Şu Çerkez Ethem işine üzülmüş gibisin demek istedim. Salih başını önüne eğdi. Yo Bey Reis Bey, o işi hemen hemen biz çıkardık ortaya. Yılan dediğinin kafası ezilir. Üzülmesine üzülürüm emme, benim üzülmem ona değil. Bir düşün Reis Bey, sen büyük adamsın. Pek iyi anlam böyle şeyleri, bir düşün şimdi. Bütün çeteler kötülensin derler. Bu ne demektir Reis Bey? İyice bir düşün şimdi derim. Bütün çeteleri kötüleyecekmişsiniz. Çete demesi goley, emme dile goley. Adama sen işe yaraman demiş, geri çevirmişler. Kocamışsın demiş, geri çevirmişler. Körsün, topalsın, daha çocuksun demiş, geri çevirmişler. Salih dertli dertli içini çektikten sonra boşalıverdi. Hatta leğim daha gel bile dememişler. Çünkü orta yerde daha gel diyen bile yokmuş. Emme elin oğlu durur mu? Kahve dinli mi yani? Kaptığı gibi martini, mavzeri, altı patları neyin varsa işte. Çıkmış dağa olmuş çete. Çete demesi goley. Canını heçe saymış. Anayı babayı yavukluyu çoluğu çocuğu arkada komuş. Onların hasretliklerini de heçe saymış. Karınca kararınca düşmanla boğuşmuş. Hem de nasıl boğuşmuş. Açlık dememiş, cılbaklık dememiş. Azrail'le cirit oynar gibi boğuşmuş. Bu sefer içini daha da bir dokunaklı çekti. Farkına varmadan bir ceketinin bir pantolonunun cebini karıştırıyordu. O eski alışkanlıkla sigara aradığı belliydi. Utana utana gülümsedi. Sigara ararın bende, şaşkınlık işte, neyse. Demem o demek değil, çeteymiş. Şimdi sen kalkacak bütün bu olup bitenleri bir kalemde geçivereceksin. Ve bir çerkez etem iti yüzünden çetecilerin tümünü kötüye çıkaracaksın. Milleti soğutacaksın. Adam yanmaz da nişler buna reis bey. Reis bey en koyu ve kupkuru direnişlere bile acaba dedirten, acaba yanılıyor muyum dedirten o sıcak, o cana yakın gülümsemesiyle Salih'e uzun uzun baktı. Ama konuşması taviz vereceğe benzemiyordu. Salih yavrum dinle. Ben de senin yerinde olsam üzülürdüm, yanardım. Ama sen yalnız üzgün değil, daha çok küskünsün. Anladığıma göre iyice kırılmışsın sen. Onun da zararı yok. Yeter ki biraz da sen düşün. Deli deli akan koca bir çaya bir saman çöpü düşmüş ne çıkar? Biz o saman çöpünden de hiçiz bu büyük kavgada. Bilen, düşünen, karara varan, emir veren biz miyiz? Bu dağ gibi yük bizim omzumuzda mı? Baş biz miyiz? Bir millet bir ölüm kalım savaşına girdi mi, bir de baş çıkarır ortaya. Başlarını da çıkarır. Bunu çıkaramayan, çıkarınca da uymayan millet gitti gider oğlum. İşin o yanını da bu yanını da baştakiler bilir. Eldeki gücü kuvveti, düşmanın girdisini çıktısını yine onlar bilir. Sen, ben, aleyhim mi, veleyim mi? Biz bu tekke deresinin ardında bile ne olup ne bitiyor bilemezken, işe burnumuzu sokmaya kalkıştık mı, hapı yuttuk gitti demektir. Bizim gibilere denileni yapmak düşer. Salih şimdi sahiden küskündü ama kendi kendine konuşur gibi, ben işe burnumu sokayım demedim ki reis bey dedi. Elbette denileni yapacağız. Şimdiye kadar da denilenden başkasını yapmadık. Ama ve lakin bundan gayrı bana da, benim gibileri de bir şeycik demeyecekler. Bizim gibileri de bir kenara kakalayıverecekler. Tam bir boyun büküşle sustu. Reis bey'i de kuvvetli bir utanç sarıverdi. Salih'in yalnız yanıldığı yanını görmüş, onun dramatik kahramanlığını atlayıp geçmişti. Salih içe dövüşmek ateşiyle yanıp tutuşurken, bundan böyle bir işe yaramayacağını düşünerek dertleniyordu. Bu da onun hakkıydı. Açıkça özür diledi. Kusura bakma Salih. Estağfurullah reis bey. Yok yok, anlayışsızlığıma ver. Salih perişan oldu. Allah aşkına reis bey, ne haddime reis bey. Ben seni babamdan çok sayarım. Ancak demeden edemedim işte, densizlik işte, bağışla. Sustular. Salih kunduralarının ucuna bakıyordu. Reis bey ise içi sevgiden ışıl ışıl gülen gözlerini ona dikmişti. Bu insan çöküntüsünün ham, kaba ama Tanrı ışığıyla aydınlanmış faziletlerini düşünüyor, sonra da kendini düşünüp utanıyordu.